Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 10. ayrım. Şoför sendeledi ve "Sarhoş musun be herif?" diye homurdandı. "Vazife halinde bir memur karşısında olduğunun farkında değil misin yoksa?" Steiner "Hayır" cevabını verdi. "Ben karşımda bir osmot tohumundan başka bir şey görmüyorum, anladın mı?" Şoför bir an dili tutulmuş gibi kaldıktan sonra yavaş bir sesle "Sen aklını kaçırmışsın" dedi. "Bunun hesabını soracağım senden. Haydi bakalım, yürü karakola." Şoför tabancasını çekmek istedi fakat Steiner buna meydan vermedi. Ayağı ile polisin kolunu önledikten sonra yıldırım gibi bir hareket yaptı ve elinin ayası ile sağlı sollu iki tokat yerleştirdi. Polis hırıldar gibi sesler çıkararak üstüne atıldı. Steiner kenara çekilerek bu hareketten kaçındı ve şoförün burnuna kuvvetli bir sol yapıştırdı. Burun hemen kanamaya başlamıştı. Steiner, "Seni orospu tohumu, seni kenef, seni melun herif, seni" diye homurdanıyordu. Steiner, şoförün tam ağzı üstüne bir yumruk daha yapıştırdı ve hemen peşinden de kısa ve hızlı bir sol çaktı. Şoför inledi ve boğuk bir sesle "İmdat!" diye feryadı bastı. Steiner, "Çeneni kıs" diyerek tam çeneye bir sağ yerleştirdi ve hemen peşinden de kısa ve sert bir sol çaktı. Şoför kurbağa gibi bir ses çıkardı ve bir sütun gibi yere kapaklandı. Bazı pencerelerde ışıklar yandı bir sesin. "Yine orada neler oluyor?" diye haykırdığı duyuldu. Karanlık içinde hemen de hiç görünmeyen Steiner "Hiç" cevabını verdi. "Sadece bir sarhoş." Ses "Bu melun sarhoşların Allah belasını versin" diye hiddetle haykırdı. "Hemen polise teslim edin. Ben de aynı işi yapıyordum." Rakı sıkımlanan o musibet ağza daha birkaç tane yerleştirin şöyle. Pencere kapanmıştı. Steiner sırıttı ve ilk rast geldiği köşeye saparak kayboldu. Şimdi bambaşka bir şekil alan yeni çehresiyle şoför tarafından tanınmadığı muhakkaktı. Kalabalık bir yere gelinceye kadar daha birçok köşeye saptıktan sonra yavaşladı. Kendi kendine bu gülünç öç alış ne tuhaf, tuhaf olduğu kadar da ne rezilce bir şey diye düşündü. Fakat senelerden beri her şeyden kaçmak ve başını hep aşağıda tutmanın verdiği duyguyu hafifletiyor. Fırsatları olduğu gibi karşılamalıyız. Bir sokak fenerinin altında durarak cebinden pasaportunu çıkardı. İşte böyle. İşçi John Huber. Sen çoktan öldün ve Graz'ın herhangi bir yerinde çürümektesin. Fakat pasaportun hala yaşıyor. Resmi dairelerce geçerli sayılıyor. Ben Judith Steiner ise yaşıyorum. Fakat pasaportum olmadığı için hiçbir makam yaşadığımı kabul etmek istemiyor. Gülüyordu. Haydi John Huber, seninle değişelim. Kağıttan hayatını bana ver ve benim kağıtsız ölümümü sen al. Ne yapalım? Hayattakiler bize yardım etmediğine göre bu işi ölülerden beklemeliyiz. 6. Kern pazar akşamı otele dönüyordu. Odaya girince pek heyecanlı bulunan Mar ile çarptı. Eski mebus nihayet bir gelen oldu diye haykırdı. Ne mel onu yermiş burası. Tek insan bulamadım. Bugün herkes de dışarı çıkmış. Herkes gezmedi. Hatta şu Allah'ın belası otelci bile. Kern ne var diye sordu. Bir ebe adresi biliyor musunuz? Yahut bir hekim, herhangi bir kadın hekim. Hayır, Maril gözlerini Kern'e dikmişti. Doğru dedi, siz aklı başında bir adamsınız. Kern, haydi gelin benimle. Kadının yanında muhakkak birisi kalmalı. Ben de gidip bir ebe arayayım. Nasıl becerebilecek misiniz? Neyi? Fazla hareket etmemesine dikkat edeceksiniz. Kadınla şuradan buradan konuşacaksınız. Maril olup bitenlerin farkında bulunmayan Kern'i yakaladı. Koridordan sürükler gibi geçerek aşağı kata indirdi. Ve içinde bir yataktan başka eşya olmayan küçük bir odanın kapısını açtı. Yatağa bir kadın uzanmıştı ve inliyordu. Vaktinden evvel doğum yapıyor. 7 aylıkmış. Elinizden geldiği kadar onu yatıştırmaya çalışın. Ben hekim getireceğim. Kern bir cevap vermedi. Maril dışarıya fırlamıştı bile. Yataktaki kadın inliyordu. Kern ayak parmaklarının ucuna basarak yaklaştı ve "Bir şey vereyim mi?" diye sordu. Kadın inleyip durmaktaydı. Soluk kumral saçları tere batmıştı. Kireç gibi olmuş yüzündeki iri iri güneş lekeleri pek kocaman duruyordular. Gözler adeta tersine dönmüştü. Yarı kapalı bulunan göz kapaklarının arasından bir beyazlık görünüyordu sadece. Ensiz dudaklar büzülmüştü. Sımsıkı kenetlenmiş dişler, ağzın yarı loşluğunda bembeyaz parıldıyordular. "Kern, bir şey ister misiniz?" diye tekrar sorduktan sonra etrafına bakındı. Ucuz bir ince manto sandalyenin üzerine şöyle fırlatılıvermişti. Yatağın önünde bir çift iskarpin duruyordu. Kadının elbiselerini bile çıkarmadan kendini yatağa attığı görülüyordu. Masanın üstünde içi su dolu bir şişe ve lavabonun yanında bir bavul vardı. Kadın inildiyordu. Kern ne yapacağını bilmiyordu. Yataktaki kendini oradan oraya atıyordu. Kern, Marilyn'in söylediklerini ve bir yıllık üniversite tahsilinden öğrenebildiklerini hatırlayarak kadının omuzlarından tutmaya çalıştı. Fakat bu iş kıvranan bir yılanı hareketsiz durdurmak kadar güçtü. Biri yakalamaya, öteki kayıp kurtulmaya çalıştığı sırada kadın ani bir hareket yaptı ve bütün kuvvetiyle Kern'in kollarına yapıştı. Kern sanki olduğu yerde mıhlanmıştı. Bir kadında bu kadar kuvvet bulunabileceğini hiç aklına getirmemişti. Başını tıpkı bir burgu gibi ağır ağır döndürüyor ve olduğu yerin ta derinliklerinden geliyormuş gibi dehşet içinde bir sesle inliyordu. Kadının vücudu toz toparlak olmuştu. Kern yukarıya doğru kabarmış bulunan yorganda birdenbire çok koyu bir kırmızı lekenin ortaya çıktığını, büyüyerek keten çarşafı gittikçe daha fazla kapladığını gördü. Ve kadının elinden kurtulmaya çalıştı. Fakat kadın demir gibi yapışmıştı. Geniş bir şerit halini alarak keten örtünün kenarına varan ve oradan da yere damlayan siyah bir birikinti yapan kan lekesine büyülenmiş gibi bakmaktaydı. Kern yapacağı herhangi bir hareketin kadının vücudunu sarsacağını düşündüğü için kımıldanamıyor, sadece ciyak ciyak bağırıyordu. "Bırakın, bırakın beni, haydi bıraksanıza." Kadının vücudu birdenbire gevşeyiverdi ve kendini bırakarak yastığa düştü. Kern örtüyü yakalayarak biraz yukarı kaldırdı. Bir kan dalgası fışkırdı ve döşemeyi kapladı. Delikanlı hemen dışarı fırladı ve Ruth'un odasına koştu. Oda biraz daha loşlaşmıştı. Pencereden içeri dolan akşam kızıllığının soluk ışıkları döşemeye ve masaya çarpıyordu. Bu kızıl ışıkların su şişesindeki aksi bir yakutu andırıyordu. Kadın şu anda tamamıyla hareketsiz durmaktaydı. Nefes bile almıyor gibiydi. Ruth Holland örtüyü kaldırdı ve "Kadın kan içinde yüzüyor," diye seslendi. "Açın şu elektriği." Kern elektrik düğmesine koştu. Elektrik lambasının zayıf ışığı akşam kızıllığı ile karışarak odaya kasvetli bir aydınlık verdi. Bu sarı kırmızı ışık altındaki yatakta kadın yatıyordu. Altından siyah çorapları düşmüş, bacaklar sarkan, kanlı elbise yığını içindeki bu kendi kendine kapanmış ve bitik kadın şu haliyle biçimsiz bir karın parçasından başka bir şey değilmiş hissini bırakmaktaydı. "Havluyu verin, kanın durması lazım, haydi bir şeyler bulun." Kern, Ruth'un kollarını sıvadığını ve kadının elbiselerini çıkarmaya uğraştığını gördü. Ve lavabodan aldığı havluyu ona uzattı. Maril gitti, hekim neredeyse gelir. Sargıları aramak için bavulu acele karıştırıyordu. "Ruth, ne buldunuzsa verin," diye seslendi. Yerde küçücük gömlekler, kundaklar, bezler ve ipekli kurdelelerle süslü, pembe ve mavi yünden örülmüş mini mini ceketler ve daha bir yığın çocuk çamaşırı durmaktaydı. Ceketlerden bir tanesi henüz tamamlanmamıştı. Tığlar üzerindeydi. Aralarından yumuşak ve mavi bir yün yumağı kaydı ve döşemede sessiz yuvarlandı. Ruth elindeki kanlı havluyu attı. "Versenize." Kern kundağı ve bezleri uzattı. Dışarıdan ayak sesleri geliyordu. Hemen peşinden de kapı açıldı ve yanında bir hekim olduğu halde Maril göründü. Hekim geniş adımlarla ilerledi ve Ruth Holland'ı kenara iterek kadının üzerine eğildi. Bir müddet sonra Maril'e döndü. "Derhal 2167 numaraya telefon edin. Brown hemen gelsin ve bir müdahale ameliyatında hissi yumuşatmak için ne lazımsa beraberinde alsın." "Peki." Hekim etrafına bakındı. Kerne, siz gidebilirsiniz dedi. Matmazel burada kalır. Su getirin ve bana çantamı verin. 10 dakika sonra öteki hekim de geldi. Kadının yattığı odanın yanındaki oda, Kerne'nin ve bu arada gelmiş birkaç kişinin yardımlarıyla bir ameliyat yeri şeklinde konulmuştu. Yataklar kenara çekilmiş, masalar birleştirilmiş ve aletler hazırlanmıştı. Otelci de en kuvvetli ampullerini getirip takmıştı. İlk gelen hekim sabırsızlıktan patlıyordu. Beyaz gömleğini çabucak sırtına geçirdi ve düğmelerini Ruth Holland'a ilikletti. Kıza da bir gömlek uzatarak, siz de böyle bir şey giyin üstünüze. Belki de size ihtiyacımız olacak. Kan görmeye dayanabilir misiniz? Yoksa fenalaşır mısınız? Ruth, hayır, bana dokunmaz dedi. Bravo. Ken, belki ben de bir işe yarayabilirim dedi. İki sömestr tıpta bulundum. Hekim şimdilik istemez dedi ve aletlere baktı. Başlayabilir miyiz? Ampullerin keskin ışığı hekimin dazlak kafasında parıldıyordu. Kapı ardına kadar açıldı. 4 adam sessiz sessiz inleyen kadını yatağıyla alıp getirmişlerdi. Kadının gözleri sonuna kadar açıktı. Rengi çekilmiş dudakları titriyordu. Hekim homurdandı. Haydi tutun, kaldırın. Dikkat etsenize, hay Allah. Kadın hayli ağırdı. Kerne'nin alnında ter damlacıkları birikmişti. Bakışları Ruth'la karşılaştı. Kız da sararmıştı. Fakat o kadar sakin ve bambaşka bir tavrı vardı ki Kerne onu güçlükle tanıdı. Sanki kendini şu kanlar içinde yatan kadına vermişti bütün varlığıyla. Kafasında tek saç bulunmayan hekim homurdandı. Haydi, burada iş olmayan çıksın. Sonra kadının elini tuttu ve canı acımıyor, kolay oluyor dedi. Hekimin sesi birden değişmiş, bir ana sesi kadar yumuşamıştı. Yataktaki kadın ancak duyulabilir sesle, çocuğumu kurtarın dedi. Hekim tatlı bir sesle, ikinizi de kurtaracağız cevabını verdi. Çocuğumu kollarının altından tutup biraz yan çevirelim. Doğum çok çabuk olur fakat çok yavaş, çok dikkatli. Haydi hissini iptal edin. Kern, Maril ve daha birkaç kişi kadından boş kalan odada duruyor ve tekrar bir işe yararız belki diye bekleşiyorlardı. Yandaki odadan hekimlerin alçak sesle konuşmaları gelmekteydi. Yerde pembe ve mavi yünden örülmüş mini mini ceketler duruyordu. Maril Kern'e bakarak işte doğum dedi. İnsan dünyaya böyle geliyor. Bol bol kan ve feryat. Nasıl söylediklerimi kavruyor musun? Evet. Maril hayır dedi. Bunu ne siz ne de ben anlayabiliriz. Bir kadın bunu anlayabilir sadece. Şu anda kendinizi bir domuz sanmıyor musunuz? Kern hayır cevabını verdi. Maril gözlüğünü aldı ve Kern'i süzerek ya dedi. Fakat ben kendimi öyle hissediyorum. Şimdiye kadar hiçbir kadınla yatmadınız mı? Galiba hayır. Yoksa benim kapıldığım histen siz de kendinizi kurtaramazdınız. Burada bir şeyler içmek imkanı var mı acaba? Odanın dip tarafında bulunan bir garson meydana çıktı. Maril, yarım şişe konyak getirin dedi. Evet, merak etmeyin, parasını verebilirim. Haydi getirmenize bakın. Garson gözden kayboldu. Peşi sırada otelci ve 2 adam gittiler. Şimdi odada ikisi yalnız kalmışlardı. Maril, pencerenin önüne oturalım dedi. Akşam kızılığını göstererek ilave etti. Nasıl, hoş değil mi? Kern başıyla tasdik etti. Maril, evet dedi. Her şey yan yana. Şu aşağıdaki bahçedekiler leylak mı? Evet, evet. Her şey yan yana. Leylak ve eter. Konyak ve kan. Haydi şerefe. Garson, Bay Maril, ben 4 kadeh getirdim diyerek tepsiyi masaya bıraktı ve başı ile yan tarafı işaret etti. Belki diye düşünmüştüm de, peki bırakın. Maril 2 kadehi ağzına kadar doldurdu. Siz de içer misiniz Kern? Az miktarda. İçki düşmanlığı bir Yahudi adetidir. Fakat buna karşılık Yahudiler kadını daha iyi anlarlar. Ne yapalım ki? Kadınların anlaşılmak istediği yok. Prozit Kern, prozit. Kern kadehini boşalttı. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu Maril'e. Erken doğum mu yoksa daha tehlikeli bir şey mi diye sordu. Evet, 4 haftası daha vardı. Fazla yorgunluktan olmalı. Bir trenden ötekine binerek yapılan seyahat, fazla heyecan, durmadan oraya buraya koşmak ve bu durumdaki bir kadının yapmaması gereken böyle bir sürü şey, anladınız mı? Peki ne diye? Maril yeniden doldurarak, ne diye mi? dedi. Çünkü kadın çocuğunun bir çek olarak dünyaya gelmesini istiyordu. Çünkü bu kadın çocuğunun pis Yahudi diye küfürlerle mektepten kovulmasını istemiyordu. Kern, anladım dedi. Kocası da onunla beraber memleketi terk etmedi mi? Kocasını birkaç hafta önce deliye tıktılar. Ne diye mi? Çünkü adamın bir dükkanı vardı ve bu adam öteki köşedeki rakibinden daha çalışkan ve işgüzardı. Böyle bir rakibe nasıl davranıldığını bilmiyor musunuz? Hemen gidip bu çalışkan rakibi göstererek hükümet aleyhinde bulunuyor, küfrediyor, komünist fikirleri var deyiverin veya buna benzer şeyler söyleyin. Adamcağız hemen içeridedir. Siz de onun müşterilerine konarsınız. Kavrayabildin mi? Kern, bilirim dedi. Maril kadehini boşalttı. Berbat zamanlarda yaşıyoruz. Barış, toplar ve bomba uçaklarıyla insanlık da toplama kampları ve katliamlarla muhafaza ediliyor. Kern, bütün hükümlerin değerden düştüğü bir devirdeyiz. Bugün saldırgana barış koruyucusu deniliyor. Takip ve baskı görevi de barışı bozmakla itham ediyoruz. Ve unutma ki bunlara inanan koskocaman milletler var. Yarım saat sonra yandaki odadan bir viyaklama duyuldu. Maril, hay Allah müstahakını versin dedi. İşi başardılar. Yeryüzündeki çeklerin sayısı bir tane fazlalaştı. Haydi bakalım Kern, bunun şerefine kadehleri bir daha kaldıralım. Dünyanın en büyük sırrının şerefine, doğum şerefine. Doğumun niçin bir sır olduğunu bilir misiniz? Çünkü sonra yine ölünür de. Haydi prozit. Kapı açıldı ve ikinci hekim göründü. Üstü başı kana bulanmıştı ve terlemişti. Elleri arasında istakoz gibi kırmızı ve vıyaklayan bir şeyler tutuyordu. Bu kırmızı et parçasının sırtına şap şap vurarak "Yaşıyor!" diye homurdandı ve bir bez yığınına uzanarak ilave etti. "Burada kullanılabilecek bir şey bulunur mu matmazel?" Hekim çocuğu ve bezleri rota uzattı. "Yıkayıp kundaklayın fakat çok sıkı olmasın. İçeri odadaki otelci kadın bu işten anlar ama önce eterden çıkarın." Ruth çocuğu aldı. Genç kızın gözleri Kern'e her vakitkinden büyükmüşler gibi geldi. Hekim masaya çöktü. "Konyak bulunur mu?" Maril ona da bir konyak doldurdu ve hastane değil de her gün yeni yeni bomba uçakları ve toplar yapıldığını gören bir hekim acaba neler düşünür diye sordu. Beriklerin sebebi hikmeti sadece ötekileri doldurmak. Hekim şöyle bir bakarak "Alayını topa tutmalı," dedi. "Evet, alayını topa tutmalı. Ne güzel iş. Dünyanın en korkunç barbarlığı tarafından tekrar parçalara ayrılmak üzere en büyük bir sanatla birleştirmek. Ne diye daha çocukken öldürmezler? Hem daha kolay olurdu." Riştak Mebusu Maril, "Azizim," cevabını verdi. "Çocuk öldürmek cinayettir. Yetişmiş insanları öldürmekse milli onur gereğidir." Hekim homurdandı. "Merak etmeyin. Gelecek savaşta yeter sayıda kadın ve çocuk da hesaba katılır. Kolerayı yeniyoruz da." Yan odadaki hekimin sesi duyuldu. "Brown, çabuk koş şimdi." Maril, "Hay Allah müstahakını versin," dedi. "İşler yine yolunda gitmiyor o benziyor." "Rahimde yırtık var," dedi. "Yapacak hiçbir şey yok. Kan devam ediyor." Bir müddet sonra Brown tekrar geldi. Pek bitik görünüyordu. "Yapacak hiçbir şey yok mu?" "Evet, her çareye başvurduk. Kan bir türlü kesilmiyor." Kapı ağzında durmakta olan Ruth, "Kan nakli yapamaz mısınız?" diye sordu. "Benden kan alın." Hekim başını iki yana salladı. "Eğer kan kesilmezse hiçbir faydası olmaz." Hekim gitti. Kapı açık kalmıştı. Bu aydınlık duran dört köşe boşluk korkunçtu. Odadaki üç kişi hiç konuşmadan oturuyorlar. Garson göründü. "Odayı toplayayım mı?" "Hayır, istemez." Maril Ruth'a sordu. "Bir şey içer misiniz?" Genç kız istemez der gibi başını salladı. Maril genç kızın kadehini yarıya kadar doldurarak "Haydi canım," dedi. "İyi gelir." Etraf kararmıştı. Damların üstünden görünen ufukta günün son ışıklarının soluk yeşil ve turuncu rengi parıldıyor ve eski bir madeni para gibi delik deşik olmuş soluk bir ay yükseliyordu. Caddeden sesler geliyordu. Bu sesler gürültücü, memnun ve hiçbir şeyin farkında değildiler. Kern birdenbire Steiner'i ve sözlerini hatırladı. Steiner, "Yanında birisi öldüğü zaman bunu senin ruhun bile duymaz," demiş ve ilave etmişti. İşte dünyanın mutluluğu budur. Merhamet bir acı değil, başkasının felaketi karşısında duyduğumuz gizli bir sevinçtir. Kendi başımıza veya bir sevdiğimizin başına gelmediği için sevincimizden aldığımız rahat bir nefestir. Kern karşısındaki Ruth'a baktı. Kızın yüzünü karanlıkta göremiyordu artık. Maril kulak kabarttı. Bu da ne? 10. ayrımın sonu. Sayfa 98. Devamı 11. ayrımda.